Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Hocam ilk olarak Suriye meselesiyle başlayalım programımıza. Malumunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine, Fırat'ın doğusuna ya da Membiç'e bir operasyon söz konusu, bunun her an olabileceğine yönelik açıklamalar devam ediyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün gece ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı ifadeleri kullanıldı. Hemen bu görüşmenin akabinde Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Malumunuz ABD Suriye'den askerlerini çekmeye karar vermişti ama 200 askerin orada kalmaya devam edeceğine yönelik bir açıklamaydı bu. Bu konuları konuşalım. Koridor meselesi, güvenli bölge meselesi gündemde. Geçen haftada Soçi'de bir zirve gerçekleşmişti. Konuşmuştuk bunları. Hem oraya da atıfta bulunarak bu güvenli bölge meselesi, ABD-Türkiye ilişkileri ve operasyona dair son durum hakkında, hususunda neler söylersiniz? İlk olarak bununla başlayalım. Buyurun.
Evet. Türkiye'nin uzunca bir zamandır Membiç bölgesinde, yani Fırat'ın batısında kalan kesimde Amerika'nın oyalama taktiğiyle bugüne kadar getirdiği oradan YPG'lilerin boşaltılması konusunda kırmızı çizgilerin olduğunu belirtmişti.
Evet.
Şimdi son birkaç hafta içerisindeki gelişmelere şöyle bir göz atacak olursak, önceki hafta Soçi'de zirvede Türkiye, İran ve Rusya bu güvenlik koridoru ve PKK'nın bu bölgeden temizlenmesi konusunda Adana mutabakatına vurgu yapıldı. Suriye'nin toprak bütünlüğü gündeme getirildi ve rejime bağlı sözcü şu beyanatı verdi. PKK, YPG'lerle ilgili herhangi bir özellikle ilgili bir tavrımız yok dedi.
Evet.
Yani bu rejim tarafı, İran tarafı. Dün medyaya düşen bir haberi kulak kabartırsanız hemen sınırın Suriye kısmında aşiret temsilcileri toplandı. Yani Kürtler, Araplar, Türkmenler, Süryaniler, yani bütün etnik, dini, kültürel gruplar bir araya geldi ve geri topraklarına, köylerine, evlerine dönmek istediklerini,
evet,
ve bu Membiç ve ona bağlı birçok küçük kırsal yerleşmelerdeki işgalin kaldırılması ve mülteci durumunda, yani sığıntı gibi başka bölgelerde kalmaktansa kendi topraklarına gitmek istediklerini belirten beyanat verdiler.
Evet.
Ve en sonunda Sayın Erdoğan'ın Trump'la telefon görüşmesi ve ben bir coğrafyacı olarak uzun zamandır Türkiye'nin aslında biraz da hava şartlarının düzelmesini beklediğini, çünkü çok aşırı yağış, yani son 40-50 yılın en yağışlı Ocak ayını geçirdik ve biz zırhlı birliklerle o bölgeye girdiğimizde yani bu iklim şartlarına dikkate alarak hava şartları da yavaş yavaş düzeliyor. Sanki bu Trump'la görüşme bana şöyle bir his uyandırıyor. Bu tamamen elimde bir kesin veri olmamakla birlikte. Yani seçim öncesi bir vakitte, yani bu belki bu akşam olur, belki 3 hafta sonra olur ama bu Membiç operasyonunun yapılacağı kanaati hakim. Belki eş zamanlı Fırat'ın doğusuna da olur ama özellikle Membiç bölgesini Türkiye artık kangrene dönüştüğünü ve bunun daha da bekletilemeyeceğini özellikle, yani en yetkili ağızlardan duyuyoruz. Ve zaten bu işler güle oynaya olmaz. Sabah uyandığınızda işte Mehmetçiğin oraya operasyon yaptığını öğrenmiş olursunuz. Sanki böyle bir şeyin arifesindeyiz gibi bir his var.
Peki hocam. Tabii Suriye'de birçok konunun bahsi DAEŞ meselesi diye sunuluyor. Geçen hafta Soçi zirvesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir ifadesi çok dikkat çekti hocam. ABD'nin Suriye'deki DAEŞ'ları Afganistan'a transfer ettiğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ki daha önceki programlarda da çokça zikrettik biz bunu. Suriye'den DEAŞ'lar Afganistan'a gönderiliyor. İşte eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'in oraya büyükelçi olarak atanmasının ardından bu hız kazandı demiştik. Oradaki olaylar, yaşanan patlamalar, terör hadiseleri de bunu destekliyor açıkçası. Hem İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bu ifadeleri hem de DEAŞ'ın Afganistan'daki fonksiyonu olarak açısından neler söylersiniz?
Şimdi önce DAEŞ dediğimiz o Heyyula ile ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Bunların tepe noktalarındaki komutanların o üst düzey nereye saldıracaklarına veya nerede duracaklarına karar veren mekanizmanın kesinlikle İngiliz, Amerikan, İsrail istihbaratının kontrolünde olduğu konusunda bir şüphe yok. Ancak bir de o tabanda kendince işte cihad ettiğini, İslam devleti kurduğunu sanan saflar var. Evet. Bu Fransa'nın işte varoşlarında itilmiş, kakılmış insanlar. Bunu Türkiye'den de, işte Türkistan coğrafyasından da, Arap sokaklarından da düşünebilirsiniz. Bunlar eşleriyle, çocuklarıyla geldiler buraya. İşte onların içerisinden profesyonel savaşacak ve kendine bağlı olanlarını Amerika peyderpey, az önce bahsettiğiniz gibi Afganistan coğrafyasını, ki orada bir istikrarsızlaştırma yapması gerekiyor. O Çin, İngiltere arasında, Pekin, Londra arasındaki İpek Yolu projesini baltalamak istiyor. Evet. İkinci bir haber de medyaya düşen geçtiğimiz hafta içerisinde bu DEAŞ'lılar kadın ve çocuklarıyla birlikte şu anda bu Ebu Kemal Deirizor arasında, bu Hecin bölgesinde birkaç köy ve mezrada kaldılar. Orada işte ağaç ve ot yediklerini, yani hı hı, tamamen kuşatıldıkları için ve esir alınan binlerce kadın ve çocuğun ise $2000 karşılığında PKK'lar tarafından işte satıldığını, salıverildiğini vesaire haberler geliyor. Evet. Yani bir taraftan da oradaki, yani o DAEŞ'in sivil unsurlarının da bu YPG PKK unsurlarının eline geçtiğini ve onun da bir pazarlık, yani eğer siz bizim dediğimiz eylemler yaparsanız bunları serbest bırakırız veya para karşısında serbest bırakırız gibisinden, yani bir koz unsuru olarak da tutulduğunu bilmekte fayda var. Yani DAEŞ öyle bir kullanışlı, sanki her kapıyı açan maymuncuk gibi Amerika'da, oradaki PKK unsurlarda, Avrupalılarda vesaire, herkes kendi şeyleri doğrultusunda maalesef 21. yüzyılda artık bel altı savaşları diyoruz biz bunlara. Evet. Ülkeler hesabını kesmek istediği karşı tarafındaki rakibini işte istihbarat ve terör unsurlarıyla dize getirmeye çalışıyor maalesef. Böyle bir dünyada yaşıyoruz.
Evet. Peki hocam, bir diğer konuyla devam edelim. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu kabul edildi yapılan oylamayla, ama bu rapor çok tepki çekti Türkiye'den de. Neler var raporda, hemen şöyle birkaçına bakacak olursak, Türkiye'deki başkanlık sistemini açıkça otokratik bir yönetim olarak niteliyor bu rapor. Aynı zamanda işte Afrin'de yapılan operasyon eleştiriliyor. PYD'ye yönelik operasyonlar eleştiriliyor. Kıbrıs'ta gaz aramayın deniliyor bu raporda. YPG'yi vurmayın gibi ifadeler mealen dikkat çekiyor. Bu noktalarda tepki topluyor bu AP raporu. Türkiye'de bu raporun kabul edilemez olduğunu bir açıklamayla deklare etti. Şimdi bu raporu konuşalım, ama bir taraftan da konuşmamız gereken başka bir şey de var. Mesela Mısır. Mısır'da bir darbeyle seçilmiş cumhurbaşkanı iktidardan edildi ve hapishanede, şu anda nerede olduğu belki bilinmiyor. Ve geçen gün 9 gencecik fidan maalesef idam edildi hocam.
Ve Sudan bahanelerle.
Sudan bahanelerle ve başka bir maalesef ki hiçbir tepki, hiçbir ses duyulmadı Avrupa'dan, medeni dünyadan. Bu olayları konuşalım hocam. Hem Avrupa'nın, evet, Türkiye'ye yönelik bu ithamları, hem de bir taraftan da 9 genç fidan hiç yoktan idam edilirken sesi çıkmayan bir dünya.
Şimdi radyomuzun kurulduğu günden beri 3-4 yıldır bu programlarımızda hep dile getirdiğimiz, tekrar ettiğimiz bir şey var. Batı, Avrupa genlerine işlemiş bir şöyle yapıya sahip. Birincisi çifte standartlıdır, iki yüzlüdür. Bir de bizim bu coğrafyaya tepeden bakma
hastalığı var.
Hastalığı var. Yani kendi çıkarına geldiği zaman, diyelim ki işte demokrasi, insan hakları deniyor ya, yani Sisi'nin yapmış olduğu insan hakları ihlalleri, yaptığı idamlar veyahut da Suudi Arabistan'ın şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı o sofistike son model silahlarla,
evet,
Yemen'de adeta insan öğüten makina gibi dümdüz ediyor. İşte güya Husileri bombalıyoruz diye, kadın çocuk sivil demeden. Yani Türkiye ise Afrin harekatında iğneyle kuyu kazar gibi bu kadar hassasiyet göstermesine rağmen Avrupa Parlamentosu'nun raporuna bakıyorsunuz. Türkiye Afrin'de şunu şöyle yapmalı, bunu böyle yapmalı. Bir tane gazeteciyi biz tutuklayıp diyelim ki hapse attığımızda ki sanki gazeteci olunca yargılanamazmış, evet, gibi vesaire. Ama aynı şey bizim sınırımızın öte yakasında, Orta Doğu coğrafyasındaki bütün ülkelerde bunun 10 misli, 100 misli insan, evet, hakları ihlallerinin olduğu bir dünyada Avrupa Parlamentosu'nun dönüp dolaşıp Türkiye'yi hedefe koyması, bunun hukuki değil siyasi bir takım kararlar olduğunu, yani artık ülkelerin karşıdaki rakibinin bileğini bükmek için bu tür argümanları kullandığını biliyoruz. Artık Türkiye'de bu konuda şerbetlendiği için çok da fazla dikkate almıyor. Anında gereken cevap veriyor. Önceden hep şöyle düşünürdü. Yani mahcubiyetle bir 30-40 yıl önce. Ya biz ödevimizi yapalım da, yani biraz daha dikkat edelim de vesaire gibisinden hep kusuru kendimizde aramaya çalışırdık. Ama bakıyoruz ki biraz daha şöyle başımızı kaldırıp etrafımızdaki dünyaya baktığımızda, elbette ki Türkiye dört başı mamur, hiçbir insan hakları ihlalinin olmadığı, hiçbir ne bileyim insani anlamda eleştirilemeyecek yönün olmadığı bir ülke diyemeyiz. Elbette ki bizim de hatalarımız, kusurlarımız, eksiklerimiz vardır. Ama bunu bize söyleyen insanlar kendi besledikleri ve kendinden kerameti menkul bazı liderlerin sürekli arkasında duruyorlar. Ve oralarda tarihlerinde hiç sandık olmamış, demokrasi olmamış ama onlarla da can ciğer kuzu sarması dolaşıyor olmaları bize şunu gösteriyor. Artık bunların bu tür raporlarının çok da fazla dikkate almamamızın, kale almamamızın gerektiğini bize yılların tecrübesi gösteriyor. Yani onlar onu söyler ama biz elbette ki insanımıza demokrasi, insan hakları onların söylediği için değil de bizim kültürümüzde böyle hak, hukuk, adalet olduğu için bunu yapmamız gerekiyor. Ama bu söylemlerin artık eskisi gibi çok da fazla bizim siyasi ve bürokratik yöneticilerimiz üzerinde etkisinde olmadığını söyleyebiliriz.
Evet. Peki hocam, Keşmir meselesiyle devam edelim. Keşmir geçen hafta tekrar gündeme geldi. Keşmir'de, Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de bir terör saldırısı oldu ve bu saldırıda 44 Hint askeri öldü. Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etti ve Pakistan'la arası açıldı. Pakistan Birleşmiş Milletler'e bir mektup göndererek bu konuda ara bulucu olmasını istedi. Ama Hindistan geri adım atmıyor ve Pakistan'a yönelik çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Mesela Pakistanlılara otel ve pansiyonlarda oda verilmemesi kararı alınmış bir eyalette. Aynı zamanda Pakistan vatandaşlarının 48 saat içinde Rajasthan eyaletinden ayrılmaları istenmiş. Bu tür gerilim tırmanarak devam ediyor Pakistan-Hindistan arasında. Bu Keşmir meselesini ve son yaşanan hadiseyi bize anlatmanızı istiyoruz hocam. Buyurun.
Evet. Keşmir meselesini biraz sonra anlatalım. Önce
buyurun.
Şu Pakistan odaklı olayları konuşmamız, hı hı, gerekirse geçen hafta bu stüdyolarda İran'ın Belucistan Sistan,
evet,
bölgesinde devrim muhafızlarından 40'ın üzerinde devrim muhafızı, yani,
evet,
sıradan sivil değil, yani İran'ın en profesyonel
birliklerinin, evet,
saldırıyla hayatını kaybetmesi ve bu saldırıya katılanların da işte Pakistan'a kaçtığına dair vesaire.
Evet.
İran Pakistan'ı
Suçladı.
Suçladı. Bugün az önce sizin bahsettiğiniz o Keşmir bölgesinde, Cammu-Keşmir bölgesindeki saldırıdan dolayı da Hindistan Pakistan'ı suçluyor. Pakistan bu işin
merkezi gibi,
merkeziymiş gibi gösterir. Bu işten sıyrılmanın yollarını arıyor vesaire. Şimdi her iki olayı üst üste koyduğumuzda gizli bir el Pakistan'ı kıskaca almaya çalışıyor. Aynı dönemde de Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed'in Pakistan ziyareti ve olayı ben bütün bu çevredeki birbiriyle alakasız gibi gözüken o taşları dizdiğimizde çıkan sonuç şu. Amerika Birleşik Devletleri bize aylardır, hatta yıllardır bu işte Türkiye'nin sınırında güvenli bir bölge vesaire oluşturmaktan bahsederken, kendisinin çekilmesinden sonra orayı Türkiye'nin dışında önce bir Arap NATO'su dendi. Evet. Sonra Avrupa Birliği ülkelerinden birlik koymayı getirdi, hı hı, vesaire. Fakat Arap ve Körfez ülkelerinde para var ama burada savaşacak silahlı askeri gücü yok. Pakistan ise yani biz şimdi Türkiye'de ekonomik krizin işte nelere mal olduğundan bahsediyoruz. Pakistan'da bizdekinin çok çok daha ağır bir ekonomik kriz söz konusu. Hükümet yani bu ekonomiyi yönetemezseniz ülkeyi de yönetemiyorsunuz. İşte Kral Veliaht Prens Suudi Arabistan'dan oraya gidiyor. İşte milyarlarca dolarlık yatırım ve kesenin ağzını açacak vaatler.
Evet.
Bir taraftan o terörist saldırılar. Pakistan'a deniyor ki sizde para yok, bizde var. Ama sizde de asker çok. Hı hı. En ucuz şey insan gücü orada.
Evet.
Ve işte Orta Doğu'da oluşturmak istedikleri o askeri bir güce Pakistan'ı zorlamaya çalışan bu Amerikan, evet, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin projesi.
Evet, siz yani, daha önceki konuşmalarınızda Pakistan'ı o şeye dahil
edemedikleri için burada kanırtıyorlar, evet, zorlamaya çalışıyorlar. Eğer Pakistan'ı buna dahil ederlerse hemen bizim o güvenli bölgede bir Pakistanlı askeri görürsek hiç şaşırmayalım. Mısırlı Pakistanlı askeri görürsek.
Peki olur mu böyle bir şey? Olabilir mi? Pakistan boyun eğer mi?
Yani bir proje bu.
Evet.
Bir zamanlar Büyük Orta Doğu projesi vardı. Yani, hı hı, AK Parti hükümeti ilk kurulduğunda hep gündeme geliyordu. İşte Fas'tan Afganistan'a kadar Büyük Orta Doğu projesi. Ilımlı İslam. Türkiye bunun lideri olacak. Ama davul Türkiye'nin boynunda, tokmak İsrail'in elinde olacak. Senaryoyu da
ABD
yazacaktı. Hükümeti AK Parti yönetiyormuş gibi olacak ama ipler FETÖ'cülerin elinde olacaktı vesaire. Ama işte Van Minüt'le o nasıl ki akamete uğradıysa, şu an Amerika'nın bütün dünyada veyahut da Amerika demeyelim de batılı o dünyanın hegemonları bir A planları vardır. Olmazsa hemen B'ye geçerler, olmazsa C'ye geçerler. Onlar tek
evet,
şeye bağlı kalmazlar. Yani Türkiye'de mesela Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla onların o bir koridor projesine akamete uğrattı ama hala pes etmiyorlar. Burada zor oyunu bozar. Türkiye'nin kararlılığı, dirayeti olduğu sürece hiçbir şey yapamazlar. Hı hı. Onun için Türkiye içeriden çökertmeye çalışıyorlar. Mesela bu seçimlerde belediye seçimidir diyelim ki. Yani AK Parti 3 belediye fazla alsa, 2 belediye az olsa neyi değiştirir diye düşünebiliriz, evet, ama deniyor ki işte diyelim ki oy oranı belli düzeyin altına düşerse işte hükümetin meşruiyetini sorgulayıp tekrar insanları sokaklarda hareketlendirip ve ülkeyi yönetilemez hale getirmek. Yani tek dert bu. Yani birçok dünyada şu anda Venezuela'yı aynı şey yaptılar. Yani çift başlı bir yönetim oluşturdular ve şu anda insanlar perişan durumda. Hı hı. Türkiye'de yapmak istedikleri de bu. Gelelim Keşmir meselesine. Evet, Pakistan olayından. Hı hı. Keşmir Hindistan, Pakistan'ın kuzeyinde, Afganistan sınırında, Himalaya dağlarının eteklerinde bir bölge. Evet. Ve bu bölge nüfusunun tamamına yakını Müslümanlardan oluşmakta idi. İngilizlerin buraya gelmeden önce, yani Keşmir bölgesinde, Hindistan coğrafyasında İslam'ı yayan bizim ecdadımız, atalarımız, mesela Gazneli Mahmud döneminde 20'ye yakın sefer yapılmış, orada İslam yayılmış ve Babur İmparatorluğu döneminde bugünkü işte Agra şehrinde, Delhi şehrinde dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri kurulmuş. İslam'ı oraya bizim ecdadımız götürmüş. İngilizler 100-150 yıllık hakimiyetleri döneminde orada kendi dillerini yerleştirmişler, kültürlerini yerleştirmişler. Çekilirken de bir nifak tohumu bırakmışlar. Nedir bu? Hindistan'la Pakistan'ı iki ayrı devlete ayırdıktan sonra Keşmir bölgesi, ki tamamı Müslümandı, normalde haritada Keşmir bölgesini Pakistan'a bırakmış olsalardı Hindistan'la Pakistan arasında çok da fazla bir sorun olmayacaktı. Hı-hı. Ama dikkat edin, Orta Doğu coğrafyasında da aynı şeyi görüyorsunuz. Bütün emperyalist güçler aynı şeyi Rusya, Türkistan'da evet. yaptı. O Fergana Havzası'nın herkes birbirini boğazlamaya çalışıyor. Yani siz orada mümbit bir arazi varsa, önemli petrol yatakları varsa sürekli ihtilaflı konular bırakıyorsunuz ki onlar birbirleriyle didişmeye devam etsin. İşte Keşmir böyle bir bölge. 1946-47 yıllarında İngilizler çekilip de Pakistan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığını kazandığında şu mesaj verildi. Plebisit yapılacak, yani referandum yapılacak. Hı hı. Oradaki halk kimi isterse oraya katılacak, Hindistan'a veya Pakistan'a. Fakat 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 60-70 yıllık bir süre geçti. Evet. Ama hala o referandum yapılmadı. Hindistan'la Pakistan birkaç defa savaştı. Şu uzun yıllardan beri de bu Hintli askerlerin öldürülmesi son çeyrek yüzyıldan beri en büyük hadiselerden biridir. Yani olmadı. Hindistan'la Pakistan'ı birbirine düşürme projesidir bu. Hı hı. Onun için buradaki hadiselerin öyle spontane, oradaki insanların kendiliğinden yaptığı evet. bir şey olarak düşünmemek lazım. Orada karanlık bir takım güçler bir yerleri kaşıyarak buralarda problem çıkarmaya çalışıyorlar. Yani Afganistan coğrafyasında DAEŞ'ın, Keşmir, ki Keşmir'le Afganistan komşudur. Evet. Keşmir'de şu anda Hintli askerlerin öldürülmesi. Bunlar öyle sıradan hadiseler değil. Vahan koridoru vardır Afganistan, Doğu Türkistan arasında. O bölgede Çin'in de hareketlenmesi, hı hı, söz konusu. Yani Amerika, Çin, Rusya, o bölgeler bir büyük satranç tahtasında bilek güreşinin yapıldığı evet. alanlardır. Ve önümüzdeki haftalarda, aylarda buralarda, hı hı, çok daha önemli sıcak gelişmelerin olduğunu evet. Muhtemelen göreceğiz.
Çin demişken hocam, onunla ilgili hemen bir haber var. Onu da paylaşalım. Çin'in gizli bir askeri üs kurduğu yönünde haberler. 19. yüzyılda Rusya, İngiltere, Soğuk Savaş'ta Sovyetler, ABD arasındaki büyük oyunda ezilen Orta Asya şimdi Çin-ABD arasındaki güç mücadelesine sahne olmakta. ABD DAEŞ'ı sahaya sürerken Çin'in Tacikistan'ın Bedahşan bölgesinde gizli askeri üs kurduğu ortaya çıktı. Hı hı. Ve Pekin böylece Tacikistan, Afganistan, Çin üçgenindeki stratejik Vakan koridorunu kontrol etmek istiyor deniliyor haberde. Bunun üzerinden devam edelim.
Şöyle, Çin üretmiş olduğu, yani dünya geneline üretmiş olduğu mamül maddeleri okyanustan deniz yoluyla gönderdiğinde haftalar, aylar sürüyor. Mesela diyelim ki Şanghay'dan, Pekin'den, Hong Kong'dan yola çıkan bir geminin Batı Avrupa'ya ulaşması aylarla ifade edilirken, eğer bu bahsedilen hızlı tren, çağdaş İpek yolu diyorlar, gündeme girerse, evet, Pekin-Londra arası, Batı Avrupa-Pekin arası aylar yerine haftalarla kapatılacak bir mesafeye dönüşecek. Bir diğer projede Orta Doğu pazarına, yani işte o Keşmir, Pakistan üzerinden Orta Doğu coğrafyasına ulaşmak istiyorlar. Ve burada yolları, kavşak noktalarını kim elinde tutacak? Kavga bunun kavgası. Evet. Nasıl ki Birinci Dünya Savaşı sırasında Süveyş kanalının kontrolü ne pahasına olursa olsun İngilizler onu elinde tutmaya çalışıyordu. Bugün de bu Afganistan coğrafyasının önemi bu yönüyle çok fazla. Yani 100 yıl öncesinin Süveyş kanalı projesinde, evet, olduğu gibi Amerika orayı elinden geldiği kadar istikrarsızlaştıracaktır. Yani tekrar ediyorum, Amerika'nın misyonu o coğrafyada güvensiz bir bölge oluşturmak ve Çin'in Batı Avrupa'ya ulaşmasına sekte vurmaktır.
Evet.
Olay bu.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz hocam. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde Medeniyet Coğrafyamız programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri aktarmaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Hocam, geçen hafta Varşova Konferansı'ndan bahsetmiştik. Orada Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın bir ifadesi İslam dünyasında yankı uyandırdı, tepki çekti. Ne diyor peki Bahreyn Dışişleri Bakanı? İran diyor, İran tehlikesi Filistin meselesinden daha öncelikli meselemizdir diyor.
Evet.
Yani aslında İran'la mücadele etmeliyiz. Filistin meselesi çok da bizim meselemiz değildir demeye getiriyor ki bu konferansın aktörlerinden biri de İsrail'di. İsrail Başbakanı'nın memnuniyetle karşıladığı sözlerden biri bu. Açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Buradan başlayalım. Sonrasında ilginç gelişmeler var. Onları da sormak istiyorum size.
Evet. Şimdi Bahreyn işte sözcüsünün veya
Dışişleri Bakanı'nın
bu şekilde beyanat vermesi bazı kişileri hayıflandırabilir. Fakat tarihi süreç içerisinde işte Bahreyn'in demografik yapısına baktığımızda küçücük 1 milyon yaklaşık nüfuslu bir ülke. Zaten yarıdan fazlası yabancılardan oluşuyor. Oradaki normal sıradan insanların büyük bir kısmı Şii mezhebine mensup.
Evet.
Dolayısıyla İran her an orada bir manipülasyon yapabilir. Ama yönetim ise işte bu Sünni diyoruz ama işte bu Suudi Arabistan ve Habi Selefi akımdan bu aşiretlerin elinde. Yani azınlık çoğunluğa tahakküm ediyor Bahreyn'de. Dolayısıyla bir sandık konsa mevcut yöneticileri ilk seçimde
gidecek.
Gönderirler. Şimdi bir tarafta Şii bir nüfusu var ve İran'a sempatisi duyuyor. Diğer tarafta da bütün ipler Bahreyn'de küçük bir zümrenin elinde ve bunlar da Suudi Arabistan'la araları çok iyi. O halde şöyle düşünmemiz gerekiyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn sanki ruh ikizleri gibi. Yani birbirinden ayrı politika üretmeleri ve farklı düşünmeleri beklenemez. Nasıl ki Trump bazen Suudi yöneticileri azarlıyor, biz olmasak siz burada bir hafta kalamazsınız diyor. Suudi Arabistan'ın koruması olmasa da Bahreynliler orada bir hafta kalamaz.
Evet.
Yani bu silsileye dikkat etmek gerekiyor. Yani Amerikan korumasında bir Suudi hanedanlığı var Arap coğrafyasında. Suudi Arabistan korumasında da bir Bahreyn hanedanlığı söz konusu. Yani hep birbirine bağlantılı. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın o mevcut ben ona zıp çıktı diyorum bir en son o Kabe'nin
onu soracaktım şimdi
çıkmasıyla meşhur olun. Yani bu nevzuhur liderler İsrail'le iş tutmayı, Amerika'yla böyle iyi geçinmeyi bir marifet sayıyorlar. Yani kendi coğrafyasının, tarihinin, kültürünün hiçbir anlamı yok. Şimdi bu insanlar ruhlarını bir yerlere, akıllarını bir yerlere ipotek ettikleri için kulaklarına hangi sufle verirlerse onu söylüyorlar. Dolayısıyla senaryoyu işte evangelistlerin ve siyonistlerin yazdığı bir Orta Doğu projesinde bu kişiler düşman olarak doğal olarak İran'ı görüyorlar. Yani tamam İran'la aralarında bir problem olur ama Orta Doğu coğrafyasında bütün Müslüman ve Arapların ortak paydası İsrail'e karşı birleşmektir.
Hı hı.
İşte bunlara tuttular yeni bir senaryo yazdılar ve dediler ki İsrail değil sizin gerçek düşmanınız
İran'dır.
İran'la korkutuyorlar, silah satıyorlar. Ara sıra İran'ı ambargoyla terbiye ediyorlar. Yani İran'ı birazcık palazlandırıp körfez ülkelerine tehdit ettirip onlara silah satıyorlar. İran kontrolden çıkacağı zaman da ambargoyla vesaireyle şu an Obama döneminde palazlandırılan işte Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de böyle birazcık ahtapot gibi İran her yeri sardı filan diyorduk. O korkuyla körfez ülkelerine silahları sattılar. akla ziyan paraları aldılar. Hı hı. Şimdi de bu sefer İran'ın terbiye edilmesine sıra geldi. Hem kendileri ambargo uyguluyor, bir taraftan da Körfez'deki bu ülkeleri fiştekleyip İran'ın üzerine salmaya çalışıyorlar. Senaryo
evet.
bu.
Evet. Şimdi az önce bahsettiğiniz zuhur tiplerden işte Muhammed bin Selman gibi, Zayed gibi hakikaten bütün kutsallarımızı ayaklar altına alıyorlar. Filistin meselesinden tutun işte İsrail'e ilişkileri ilerletmeye kadar götürüyorlar. Bir de son olarak az önce bahsettiğiniz Muhammed bin Selman geçen hafta güya Kabe'nin etrafındaki çalışmaları incelemek üzere, görmek üzere Kabe'nin tepesine, çatısına çıktı. Siz bu görüntüyü görünce ne hissettiniz? Yani ne amaçla çıkmış olabilir? Ne mesaj vermek isteyebilir? Bir de hemen şunu da belirteyim. Osmanlı padişahları malumunuz hadimi Haremeyn-i Şerifeyn diye anılır. Yani hizmetkar olarak ve Kabe'den, Peygamber Efendimiz'in mezarının çevresinden süpürülen tozları ya da tüyleri başlarının tepesine dikerler. Saygı o derece yukarıdadır, üsttedir. Bir o zamanı düşünün, bir de bu son gördüğünüz o görüntüyü düşünün. Neler hissettiniz hocam?
Şimdi bunların 1700'lü yıllara kadar çölde bedevi oldukları için bu komplekslerini yenmek için önce bizim Osmanlı revaklarını Kabe'den sökme teşebbüsünde bulundular. Birçok işte Eccad Kalemizi yıktılar vesaire ve Kabe'ye tepeden bakan o zemzem tavır başta olmak üzere kuleleri diktiler ve hiç utanmadan, arlanmadan Kabe'ye tepeden, nasıl ki bu İngilizlerin, Batılıların İslam dünyasına böyle küstahça tepeden baktıkları gibi, onlar da Kabe'ye tepeden bakmaya başladılar. Hoş, Türkiye'den de son dönemlerde Jet Sosyete gidip oradan işte büyük paralarla işte Kabe'yi tepeden gören odalar kiralayarak hacılar, umreler yapılıyor ama bu bir kere bizim örfümüze, kültürümüze, edebimize çok uygun bir şey değil. Adam hızını alamadı. Bu sefer Kabe'nin üstüne çıkıp pozlar veriyor. Peki Hadimül Harameyn olduğunu düşünelim ve Kabe'nin üstünün tozlarını silme şerefine nail olmak istiyor. Bu böyle olmaz ki.
Evet.
Mesela Türkiye'den diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun da işte göz önünde olan devlet erkanının Suudi Arabistan'a bir diyelim ki resmi bir görevle gittiğinde yani Mekke'ye gidip de Suudi Arabistan'a gidip de bir umre yapmadan dönmek bize göre şık olmaz.
Evet.
Ama bütün medyayı yanına alıp da işte mesela diyelim ki ben herhangi bir partiye oy veriyorum. Benim oy verdiğim parti liderimin Suudi Arabistan'a gittiğinde umre yapması, hac yapması beni memnun eder. Ama bütün kameralar önünde ihramlı tavaf ederken, bilmem işte sa'y ederken her halini medyada göstermesi beni rahatsız eder. Yani sen ibadet mi yapıyorsun, şov mu yapıyorsun derler insana. İşte bu kişi de gerçekten bunu ibadet kastıyla Kabe'ye olan saygıyla yapıyorsa niye bunu boy boy medyada?
Evet.
Ki bütün medya elinde, yani der ki bunu koymayın dese kimse cüret et. Kim ne cüret edip de onu işte internette veyahut da dünya medyasına yayın yapabilir Suudi Arabistan'da. Ki öyle bir ülke olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bunlar çok ham işler. Bir diğer konu da madem Kabe'ye bu kadar hürmeti var, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile birlikte girmiş oldukları bir müzayede de yani siz belki onun haberini de verirsiniz.
Hemen onun
450 milyon dolarlık
hocam.
Bir şey var.
Evet.
O da ayrı bir yaramız.
Şimdi Leonardo da Vinci imzalı Salvator Mundi tablosunu rekor fiyata satın almış. 450 milyon dolar ödemiş. Hatta onun sahte olduğuna dair iddialar da ortaya atılmış. Böylesine bir şok da yaşamış herhalde. Çok ilginç. Bir taraftan Yemen'de yaşananlar ya da Müslüman aleminde, İslam aleminde yaşanan sıkıntılar ortadayken, insanlar açlıktan ölürken 450 milyon dolar bir tabloya, hem de Hristiyanlıkta daha çok anılan bir tabloya para ödemek nedir? Onu da sormak lazım.
Şimdi o Zayed zaten Orta Doğu coğrafyasında CIA'nin en önde gelen şeyi.
Adamı.
Mesela ben o Şarjah'ta 2007 yılında bir 20 gün kadar kalmıştım. Her yeri müze yapmışlar Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Müzeye baktım. O 1930'lu yıllardaki emirin, yani Şarjah emirinin oğlu, kızı, gelini, damadıyla bir fotoğrafı var müzede. Yalın ayaklar. O kadınları, kızları falan. Ya sen 1930'lu yıllarda ayakkabıyı giymeyen bir toplumken şimdi Leonardo Vinci'nin bilmem ne tablosuna bu kadar para, bu sanat, estetik şey sana nereden geldi yani? Birincisi bu.
Evet.
İkincisi, farz edelim, varsayalım ki sen sanattan çok anlıyorsun, sanat meraklısın ve bu tablonun %90 sahte olduğunu ben bundan önceki tecrübelerimden söyleyebilirim. Evet. Önce çok fahiş fiyatlarla satıyorlar, ondan sonra orijinali değilmiş de bunu çırağı yapmış, kalfası yapmış, bilmem öldükten sonra kopyasını falan filan. Yani onu da itibarsızlaştırıp elinde bırakırlar. Yani
evet.
O bazı çok değerli tablolar vardır. Alırsınız 1 milyona, 5 yıl sonra satarsınız 5 milyona.
Evet.
Bu öyle bir şey de değil. Peki yani işin o sanatsal ve tablo değerini
bir kenara bırakalım.
Yahu biz 3,5 milyon Suriyeli'yi 7-8 yıldır misafir ediyoruz. Şu anda Lübnan'da, Ürdün'de, bütün İslam coğrafyasında, Somali'de, Yemen'de,
evet.
Ki Yemen'de açlıktan
kendileri
bebek
sebep
ölümleri
oldu
var kendisi. Evet. Yahu sen 4,5 milyon dolar fakir fukaranın karnı doyması için para
450
vermiyorsun.
450 milyon
da, evet. 4,5 milyon dolar para vermemişsin de 450 milyon dolar bu parayı nasıl verirsiniz? Evet. Bunun bir hesabını nasıl verecekler? Yani sadece şu tablodaki vehamet, oraya harcanan para, yani bunların hani yatacak yeri yok derler,
evet.
Anadolu'da ya. Aynen ben böyle düşünüyorum. İşte bu medeniyet coğrafyamızın en acı sahnelerinden biridir bu. Yani medyada işte bir tablo müzayedede alınmıştır, satılmıştır diye geçer ama o para acaba kimin parası? Yani bu 450 milyon doları Suudi hanedanları bir teknolojik bir buluş yaptılar da, diyelim ki insansız hava aracı ürettiler, uzaya uydu fırlattılar, bilmem uçak imal ettiler, kazandılar da mı?
Hayır.
Harcıyorlar. Allah'ın vermiş olduğu yer altındaki petrolü Amerikan şirketlerine, çok uluslu şirketlere çıkarttırıp parasını, komisyonunu alıp ondan sonra da bu sefayı sürüyorlar. Ama bilmeleri gerekir ki bütün ümmeti Muhammed'in o yer altından çıkan kaynaklarda hakkı var. Bunda evet. Bir hesabı var.
Evet. Tabii hocam şimdi bir tarafta bunlar yaşanırken bir taraftan da sahipsiz kalan Filistin'de, Mescid-i Aksa'da dramlar yaşanıyor. Geçen hafta İsrail yine Mescid-i Aksa'ya bir baskın düzenledi. Kapıları önce kapattı, sonra açtı, sonra zincirledi. Ve o günden itibaren Müslümanlar, Filistinliler Mescid-i Aksa'nın kapısında, rahmet kapısında, hemen belirtelim onu da, nöbet tutuyorlar. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın rahmet kapısında kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete devam ediyorlar. Yatsı namazına kadar devam ediyor. Zaman zaman İsrail polisi şiddet uyguluyor. Bir taraftan böyle bir tablo var. Diğer taraftan Gazze'de yine dünyanın en büyük açık hava hapishanesi diyebileceğimiz bir ortam var. İnsanlar ekmeklerini çıkarmak için denize açılıyor. Balıkçılar gözaltına alınıyor. Zaten denize açıldıkları mil çok kısıtlanmış durumda. Böyle bir gelişme var. Bir taraftan da yeni bir haber. Onu paylaşalım. İsrail Filistinli mahkumları da artık kobay olarak kullanıyormuş hocam. İsrailli Profesör Nedera Shalup Kevorakyan Kolombiya Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İsrail'deki büyük ilaç şirketlerinin ürettikleri ilaçları Filistinli mahkumlar üzerinde test ettiklerini açıklamış. Tüm bu haberleri değerlendirecek olursanız hocam neler söylersiniz?
Evet. Filistin Orta Doğu coğrafyasında Müslümanların kanayan bir yarası. Onu bir not olarak bir kenara kaydedelim. Kudüs ise bizim şerefimiz, izzetimiz, namusumuz, bütün İslam aleminin. Yani hep söylerim, Allah-u Teala Kabe'nin koruması, hani o Ebrehe hadisesinde evet, bildiğimiz gibi Allah'ın korumasındadır. Mescid-i Nebevi Hazreti Peygamber'in o manevi şeyindedir, kalkanındadır. Kudüs'ü ve o Mescid-i Aksa'yı da Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'in şanına, şerefine bırakmış. Yani bunu da bakalım siz koruyabilecek misiniz?
Evet.
Haçlı istilasından sonra Selahaddin Eyyubi'nin hiç gülmediği söyleniyor. Yani Kudüs'ü tekrar o 88 yıllık Haçlı istilasından kurtarmak için. Şimdi biz Kudüs Siyonistlerin ayakları altındayken Mescid-i Aksa her gün, hani biz bu haşlanmış kurbağa örneği vardır. Yani siz bir kurbağayı kızgın kaynar suda olan bir var ile koysanız atlıyor ve canını kurtarıyor. Yani evet, sıcak suya. Ama o varilin içerisindeki kurbağayı yavaş yavaş yavaş yavaş suyu ısıtırsanız orada mayışıyor, haşlıyor ve ölüyor. Şimdi İsrail'in Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaptığı şey aynen bu. Yani her yıl, her geçen ay biraz daha eziyetin, istilanın dozunu arttırarak devam ediyor. Yani diyorsunuz ki işte geçen yıla göre bu yıl ne yaptı? Bir adım daha. Yani ilk defa Ariel Sharon Mescid-i Aksa'nın içerisine girdiğinde intifada falan başlamıştı. Evet. Kan gövdeyi götürmüştü. Şimdi artık
vakayı
adiyeden giriyor yani. İşte İsrail askerler o çizmeleriyle Mescid-i Aksa'nın bahçesinde işte bir bahaneyle birilerini tutukluyor, giriyor. Şimdi fanatik Yahudiler dadandı oraya.
Evet.
Giriyorlar, çıkıyorlar vesaire. Bir süre sonra da hak iddia etmeye başlayacaklar. İşte yarısı sizin, yarısı bizim. Ondan sonra siz dışarı, biz içeri. Yani yavaş yavaş bunu yapmaya çalışıyorlar. Bunu göremeyenlerin izahına şaşarım ben. Yani İsrail'in yaptığı aynen bu. Gelelim Gazze şeridinde. Yani 2 milyona yakın insan karadan, denizden, havadan abluka altına alınmış. Sadece bir nefes boruları, refah sınır kapısı vardı. Onda Sisi yönetimiyle birlikte kapatıldı. Kaderlerine terk edilmiş bir insanlar topluluğu. Ve onlar kıyıda balıkçılık yapıyorlar. İşte avladıkları balıklar, işte zeytinlikleri var biraz. Yani işte kıt kanaat ayakta durmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin imar ettiği bazı işte hastaneler, okullar vesaire vardı. Bombardımanlarla da onları yok ettiler işte bu son 5-10 yıldan beri. Medyaya düşen haberlere göre Filistinli balıkçılar onların koymuş olduğu sınırı bir miktar aştığı zaman teknelerine el koyuluyor, hapse atılıyorlar. Yani siz kendi ülkenizde, kendi topraklarınızda kıyıdan balıkçılık yaparken diyor şu kadar metreden sonra gidersen seni içeri alırım diyor. Peki o kadar mil uzaktan sonra ne var? Orada doğal gaz platformları var.
Evet.
Ve İsrail kendi gazını o Filistin açıklarından çıkardığı doğal gazla karşıladığı gibi şu an dünya piyasalarını bunu nasıl pazarlayacağının hesabını yapıyor. Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'da işte denizin altından bir boru hattı projesi veya LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğal gaz projesine kafa yorarken bir taraftan da Filistinli mazlumların kendi topraklarının kıyısına balık avlamasına müsaade etmiyor ve Bahreyn devlet işte dışişleri sözcüsü de diyor ki İsrail değil İran'a yönelmeliyiz. Evet. Bizim bu coğrafyadaki düşmanımız İran'dır diyor. İşte bu aymazlık bütün İslam aleminin kanayan yarasıdır. Maalesef parayı elinde tutan güçler medyayı da ele geçirmiş durumda. Halkın da ekserisinin iman, takva ve yaşantısı çok böyle kavi olmadığından, 3 kuruşluk dünya menfaatine meylettiklerinden biz de bunları yaşıyoruz. Yani Allah demek ki herkese hak ettiğini, müstahakını veriyor diye düşünüyorum.
Peki bu hapishanelerde kobay olarak kullanılmak ya da yeni üretilen, yeni geliştirilen silahların yine Filistin üzerinde, Gazze üzerinde denenmesi meselesi dünyayı harekete geçirecek bir şey değil mi sizce?
Şöyle söyleyelim. Yani Filistin Filistinlilerin o İsrail hapishanelerine düştükten sonra akıbetleri hakkında bilgi alınmıyor sadece. Hı hı. Bazen cenazelerini vermek almaları bile cenaze sahipleri evet. için bir lütuf olabiliyor. Benzer şey biz Mısır hapishanelerinde de görüyoruz. Yani evet. şimdi İsrail bunu yapıyor da
Mısır yapmıyor
Mısır
mu?
Daha azını mı yapıyor diyorsunuz. Evet. Yani maalesef yok aslında birbirlerinden farklı. Evet. İşte bu da insanın içini karartan başka bir evet. sahneyi oluşturuyor. Elbette ki yani sizi evinizden alıp tekrar hangi şehirde, hangi hapishanede olduğu bilinmeyen bir yere götüren evet. insanlar sizin ciğerinizi de, böbreğinizi de, bütün organlarınızı da alır, kubay olarak kullanır. Hı hı. Ondan sonra bir gün öldü haberiyle sizi yok eder.
Evet. Yani
bu kadar basittir. O halde insanların önce o zillete düşmeme mücadelesi vermesi lazım.
Evet.
Bu yönüyle baktığımızda işte memleketimiz bu İslam dünyasının son kalesidir ve yaşadığımız memleketin de kıymetini bilelim.
Hı hı. Yani
düşman çizmesine ve müstemleke olmama yönüyle onurlu bir duruş sergilememiz gerekiyor. İnsanlar ekonomik olarak işte patatesi, soğanı belki 5 liraya 10 liraya alabilir. Yani bunlar gelir geçer şeyler ama siz onurunuzu, haysiyetinizi ve bağımsızlığınızı yitirdiğiniz zaman bunun geri dönüşü olmuyor maalesef.
Evet hocam. Cezayir'le devam edelim. Son olarak Cezayir Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları tepki topluyor hocam. Ne yapmış peki, hemen ona bakalım. Cezayir Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulda namaz kılınmasına karşı yaptığı "namazın yeri okul değil evdir" çıkışının yanı sıra görevi süresince birçok tepkiye yol açan açıklaması bulunmaktaymış. Bir Fransız sömürüsüydü hı hı. Cezayir ve kalıntıları devam ediyor zannedersem.
Şimdi Cezayir Afrika'nın alan olarak en büyük ülkesi. Yine Avrupa'yı besleyen doğal gaz boru hatları vardır Cezayir'in.
Evet.
Yani Kuzey Afrika'nın petrol olarak Libya, gaz olarak Cezayir öndedir. Ve 40 milyona aşkın, 50 milyona yakın nüfusu olan bu Cezayir devletinde ilk Sovyetlerin dağılmasından sonra İslami Selamet Cephesi, burada bir İşte Müslüman kardeşlerin Cezayir versiyonu, ilk işte sandık denemesi, demokrasi denemesi orada olmuştu. Fransa'nın desteğiyle çok ağır bir şekilde bastırıldı. Bugün nasıl ki Muhammed Mursi ve ekibi zindanlara tıkılmışsa, Cezayir'de de 1990'lı yılların başında mahalli seçimlerde birinci turu kazanıp ikinci turda kesin zafer ilan edecekleri sırada ordu darbe yaptı. O gün bugündür de Müslümanlara çok rahat yüzü göstermiyor. Şimdi Cezayir 1960'lı yılların başında bağımsızlık mücadelesi verirken 1,5 milyon sivili Fransa katletti. 1,5 milyon insanın kanı, gözyaşı üzerine bir bağımsız devlet kurulabildi. Ve bugün maalesef biz buna mankurtlaşma diyoruz. Ve bu filmi de Türkiye'den tanıyoruz. Yani rahmetli Erbakan'ın hayatını okuyordum dün bu Derin Tarih dergisinde, bu son sayısında. İşte 69'dan itibaren o siyasete atıldığında milletvekilleri ve işte bürokratlarla konuşurken, yani Allah diyen, alnı secdeye giden insan bulmakta güçlük çekiyor 1970 yılında.
Evet.
Yani devlet erkanından bir kişinin cumaya gitmesi, Allah din kitap lafzını ağzına alması şeydir. Yani ben çocukluğumda çok hatırlıyorum. Yani okulda namaz mı kılınır? İş yerinde namaz mı kılınır?
Evet.
İşten sonra git, eve varınca sanki ya sanki paket halinde akşam saat 9'dan sonra 5 vakitin 5'ini kılınca oluyormuş gibi. Yani ben bunu 1980'li yıllara kadar Türkiye'de de duyduğumuz nakaratları bunlar ve maalesef Cezayir'de de aynısını söylüyor. Ama insanlar öyle değildir. Yani onu birbirine karıştırmayalım. Yani Kuzey Afrika'daki o Araplarla Berberilerin karışımı olan o halk, ki çoğun böyle bizim Leventlerin torunları vardır. Onlar da vardı. Evet. Çok sayıda Türk de vardır o bölgelerde. Ve onların hayatlarında İslam yoğunluktadır yani. Yani hayatın bir parçasıdır İslam. Fakat yukarıdakiler maalesef hala kendilerine o batının biraz korku, biraz hayranlık, biraz da koltuğu kaptırma korkusuyla. Mesela Bouteflika 80 yaşına merdiven dayamış. Cezayir Devlet Başkanı bir sonra önümüzdeki dönemde olacak seçimlerde tekrar aday olacağını beyan etmiş. Ben de haberi okuyunca güldüm açıkçası.
Yani
insan
sonra.
80 yaşından sonra ihtiyaçlarını yani kişisel ihtiyaçlarını bir başkasına muhtaç olmadan nasıl yapar diye düşünürken siz bir ülkeyi yönetmeye talip oluyorsunuz. Bu da insandaki hırsın bir göstergesidir.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim, hoşça kalın.